Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Ceren Öney Kalan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta da Dudu ve Tacir'in hikayesine devam ediyoruz. Göz seni görebilir mi? Senin gamın, neşen hayal edilebilir mi? Gama ve neşeye bağlanan kişiye onu görmeye layıktır deme sakın. Keder ve sevince bağlanmış olan bu iki vasıfla yaşar. Oysa aşk bağının ucu bucağı yoktur. Orada başka nice meyveler var. Aşıklık bu iki halden de yücedir. Baharsız, hazansız, teyrü tazedir. Ey güzel yüzü, yüzünün zekatını ver. Pare pare olan cana onu anlat.
Evet. Dudu hikayesine devam ediyoruz. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'deki uygulamış olduğu yöntem bir hikayeyle başlar. Aslında hikaye insanla ilgili bir mevzuyu anlatmak biçiminde cereyan eder ama arada da kendi vermek istediklerini, o günkü Müslümanların problemlerinden bahsetmektedir. Ve yine burada Mevlana Hazretleri göz seni görebilir mi? Senin gamın, neşen hayal edilebilir mi? Diye ifade ettiği bölümde aslında Müslümanların eskiden beri çokça tartıştıkları rü'yetullah meselesinden bahsetmiş oluyor. Dinleyicilerimiz için bunun ne anlama geldiğini söyleyecek olursak da Allah'ın görünmesi meselesidir. Seyri sülukunda yani insanların eğitiminde, tasavvuf eğitiminde söz konusu edildiği zaman insanların bir kısmı hep bu merhaleleri bir an önce geçmek isterler. Ve tabii en çok eskiden beri en çok merak edilen hususlardan bir tanesi de Allah'ın görünmesi meselesidir. Çünkü insanoğlu Allah'ı merak ediyor. Her zaman, tarihin her döneminde böyle merak edilmiştir ve tabii insanın temel meraklarından, temel özelliklerinden bir tanesi aslını merak etmektir. Geçen derslerimizden birisinde de söylemiştik. Başkalarının yanında büyüyen çocuklar bile gerçek anası babasını olmadığını öğrendiği günden itibaren gerçek anasını ve babasını merak ederek çok ciddi biçimde bir araştırmaya giriyorlardı. Bunun sebebi de insanın kendisiyle ilgili olarak aslını öğrenme, nereden geldiğini, kökenlerin ne olduğunu öğrenme dürtüsüydü. Bu şey aslında insanın yaratıcısını da merak etmeyi beraberinde getiriyor. İnsan nasıl bir varlığın kendisini yarattığını, ortaya çıkardığını da merak ediyor ve bu yüzden de hem Allah'la ilgili olarak tarihin başlangıcından beri her zaman farklı görüşler ortaya çıkmıştır ve insanlar onun nasırlığı üzerinde de söz söylemişlerdir. Bu mevzuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın başından geçen bir hikaye anlatılır ve biz insanoğlunun Allah'ı görmek istediğini ve Allah'ı merak ettiğini buradan bir öğreniyoruz. Araf suresi 143. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Rabbi buyurdu ki sen beni göremezsin fakat dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni göreceksin. Rabbi dağa görününce ya da tecelli edince onu darmadağın etti ve Musa da baygın düştü. Ayrılınca sen yücesin, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim dedi. Buradan da anladığımız kadarıyla Musa Aleyhisselam da bile peygamber olmasına rağmen, bizatihi Allah'la irtibat içerisinde bulunmasına rağmen ve Allah'ın ona seslenmesine rağmen ve Allah'tan vahiy almasına rağmen, hani bizim Allah'ı hissetmemiz daha tarihi bir şeydir. Yani daha az bilinen bir şeydir ama peygamberler bizatihi vahiy almak suretiyle Allah'a daha yakındırlar ve Allah'ın varlığını daha yakından hissedebilirler ama buna rağmen biraz önce söylediğimiz gibi ilk yaratılış özelliğinden dolayı, fıtratından dolayı insanoğlu kendi kökenlerini ve kendi yaratısında nasıl bir varlık olduğunu merak ediyor. İşte Musa Aleyhisselam da böylece bu mevzuyu merak etmiş oluyor. Ve aslında İslam tarihine baktığımız zaman rü'yetullah yani Allah'ın görünmesi meselesinde İslam alimleri de kendi aralarında ihtilaf etmişler. Bir kısmı özellikle kıyamette Allah'ın görünebileceğini söylemişler, dile getirmişler. Bir kısmı da bu ayet-i kerimeyi, biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi delil getirerek Allah'ın hiçbir biçimde görünemeyeceğini iddia etmişlerdir. Ancak Mevlana Hazretlerinin bu bahsi açmasının sebebi bizim fakihlerimizin ya da keramcılarımızın tartıştığı meseleden başka türlü bir şeydir. Aslında bu ayetten de ya daha doğrusu Mevlana'nın bu sözünden de anlıyoruz ki göz seni görebilir mi derken göz de Allah'ın görünemeyeceğini de dile getirmiş oluyor. Yani bizim özellikle bizim temel İslam'ın ana gövdesini oluşturan akımın temsilcisidir aynı zamanda Mevlana Hazretleri. Bu yüzden de o da aslında bizim mevcut gözlerimizle özellikle dünyada hatta rüyada bile Allah'ın görünemeyeceğini kabul ederler ve söylerler. Şimdi dolayısıyla bu bahiste birçok farklı görüşler var. Ve yanlış hatırlamıyorsam eğer sahabilerden İbn Abbas'a dayandırılan bir şeydir rivayette. Miraç'ta Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğüne dair bir rivayet var. Ancak bunun tam tersini söyleyen Hazreti Ayşe'ye dayandırılmış da bir rivayet var. Hazreti Ayşe biliyorsunuz hem bizim annemizdir hem de Hazreti Peygamber'in genç hanımlarındandır. Ve o söylüyor kim Hazreti Muhammed'in Allah'ı gördüğünü söylerse bu yalan söylemiştir diyor. Ve gerçekten de tartışmalı bir meseledir ama Mevlana Hazretleri bugünkü imkanlarımızla, bugünkü fiziki özelliklerimizle Allah'ı görmeye mümkün olmadığını da aslında burada bize söylemiş oluyor. Lakin Mevlana şunu da söylüyor arkasından bize, gama ve neşeye bağlanan kişiye onu görmeye layıktır deme sakın. Biz aslında Allah'ı göremeyiz. Bu gözümüzde de göremeyiz, rüyamızda da göremeyiz. Ben de doğrusu bu kanaati taşıyorum Mevlana Hazretleri gibi. Ancak biz Allah'ın ayetlerini görürüz. Mevlana da zaten bize bunu söylüyor ve hakikaten insanoğlu sadece dünyada cereyan eden işlerin sebep-sonuç münasebetleriyle olduğunu düşünmezse, başka prensiplerin, başka ilkelerin var olduğunu da bilirse ne yapar? O şeylerden, hadiselerden, o varlıklardan hareket ederek Allah'ın ayetlerini görür. Biz hakikaten güzel bir sanat eserine baktığımızda nasıl onun yapıcısını görüyorsak, kainata baktığımızda da Allah'ı görürüz. Allah'ın zatını göremeyiz ama Allah'ın varlığını böylece öğrenmiş oluruz. Bizim her zaman söylediğimiz, misal olarak dile getirdiğimiz bir husus vardır. Özellikle bu bahar mevsiminde bir dağın eteğine giderseniz orada binbir çeşit çiçek görürsünüz ve binbir çeşit varlık görürsünüz. Bu varlığın, bu güzelliğin kendiliğinden ortaya çıkamayacağını, bunun bir yarısının olduğunu da kolaylıkla anlayabilirsiniz. Normal bir akıl böyle çalışır. Tabi bunun tersini söyleyenler de var. Yani bunun işte dünyadaki cari olan fizik kurallarının kendiliğinden bu işi yaptığını iddia eden adamlar da var. Ama biz Müslümanlar olarak bunun kendiliğinden meydana gelmediğini, bir yaratıcının olduğunu ve bunun da Allah olduğunu biliyoruz. Ve buradan hareket ederek, bu varlıklardan, eserlerinden hareket ederek müessiri yani Allah'ı gördüğümüzü dile getiriyoruz. Ve aslında Mevlana Hazretleri de bunu söylüyor. Ve buradaki temel şeyi saliklere yani tasavvuf yolunda yürüyen insanlara, Allah'ı görmekle uğraşmayın. Allah'ı görmek mümkün değildir. Ama onun eserlerini görün. Onun eserlerini gördüğünüz zaman aslında kendisini görmüş gibi olursunuz. Ve onun eserlerinin size gösterdiği yoldan gidecek olursanız bu takdirde de yine doğru bir yola varmış olursunuz. Ve Mevlana diyor ki keder ve sevince bağlanmış olan kişi bu iki vasıfla yaşar. Yani biz dünyada hakikaten bazı insanlarla karşılıyoruz. Zahir ehli dediğimiz insanlar. Onlar diyorlar ki ya biz gözümüzde gördüğümüzde, elimizde tuttuğumuzda, kulağımızda duyduğumuza inanırız. Ötesine de inanmayız diyorlar. Biz böyle insanlarla hakikaten çok karşılaşıyoruz. Evet, doğru. İnsanların bir kısmı böyledir ama siz elinizde tuttuğunuz, gözünüzde görmediğiniz birçok şeyin varlığını inkar edebilir misiniz? Mesela bu oturduğumuz yerden, hani teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde diyelim ki uzakta bir Semerkant diye bir şehrin varlığından bahsetti ve ben efendim Semerkant'ı görmedim. Dolayısıyla Semerkant diye bir şehir yoktur dediğiniz takdirde doğru bir söz söylemiş olur musunuz? Olmazsınız. İşte bunun gibi bir şey. Ve Mevlana burada bize bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki bu tavsiyeyi de aşk bahsini açarak söylüyor. Aşk bağının ucu bucağı yoktur. Orada ikisinden daha nice meyveler vardır. Yani bu sevinç ve kederden yani sebep ve sonuç münasebetlerinden öte bir şey vardır. Aşk dediği bir şey vardır Mevlana'nın. O Mevlana Hazretleri'nin bu aşk dediğimiz de aslında mahlukatın yani yaratılmış varlıkların kendisini yaratan varlığa karşı duymuş oldukları ilgidir. Onunla onun arasındaki bağdır. Ve gerçekten de yaratılmış olanla yaratıcı arasında yaratılmış olan dünyadan gidinceye kadar, varlığı sona erinceye kadar bir bağ vardır. İnsanlar aslında biraz oturup düşündüğünde sadece aklın ötesinde bir takım şeylerle, duyu organlarının ötesindeki bir idrakle düşündüğünde, özellikle biz buna fuat diyoruz, kalple düşünmeye başladığında bu bağı görürüz. Hakikaten oturup salim kafayla düşündüğümüz zaman pek çok zorluktan sıyrıldığımızı, kendi imkanlarımızın dışında sıyrıldığımızı görürüz aslında. Allah'ın bize lütfettiğini görebiliriz. Sadece bu meseleye biraz bakmak lazım. Bu mesele üzerinde azıcık kafa yormak lazım. Bir de kalbin düşünmesini sağlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de de, Müslüman alimlerde de aklın düşünmesinden bahsettikleri kadar kalbin düşünmesinden de bahsediyorlar. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Neticede insan idraki üç biçimde cereyan ediyor. Bunlardan bir tanesi duyu organlarının idrakidir. Bazı insanlar ömürlerinin tamamını duyu organları idraki seviyesinde geçirirler. Hani işte o biraz önce söylediğimiz, ben sadece elimle tuttuğum, gözümle gördüğüme inanırım diye insanlar duyu organlarıyla yaşayan insanlardır. Ama bizim varlığımız duyu organlarımızdan ibaret değil. Bizde bizim aklımız vardır. Yani akli idrakimiz de vardır. Duyu organlarından öte şeyler idrak ederiz biz. Gördüğümüzün ötesinde anlamlar ifade eder bizim için. Aslında her şey böyledir. Hani böyle diyen insanlar için bile böyledir. Mesela diyelim ki böyle diyen insanlar babasını gördüklerinde sadece babasının şekli mi canlanır kalplerinde ya da zihinlerinde? Yok. Başka şeyler de canlanır. Onun babası olduğunu ve arasında bir bağın olduğunu, başka bir bağın olduğunu, duyu organlarının idrak ettiğinden öte bir bağın olduğunu da aslında anlayabilirler. Sadece orayı düşünmek istemiyorlar, o bölüme girmek istemiyorlar. Ve Mevlana'nın can bahsi dediği, Kur'an-ı Kerim'in fuat bahsi dediği, bizim de ruhi idrak diye bile isimlendirebileceğimiz bir aşk idraki vardır ki bu ikisine girdi, aşk idrakine girdiğiniz zaman sebep sonuç münasebetlerinden başka bir dünya ile aslında karşılaşırsınız. Yani sebep ve sonuç münasebetlerini var edenle karşılaşırsınız. Ben hakikaten işte yaşı 50 küsüre gelmiş, 58 yaşına gelmiş birisi olarak kendi hayatımda düşündüğüm zaman pek çok şeyin sebep sonuç münasebetlerinin ötesinde cereyan ettiğini fark ediyorum ve biliyorum. Bütün insanlar böyle, özellikle yaşı ilerlemiş insanların hayat tecrübeleri bunun böyle olduğunu gösterir. O yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki aşk bağının ucu bucağı yoktur. Çünkü aşk dediğimiz şey Allah'ın yaratma prensipleriyle doğru orantılıdır. Onunla ilişkilidir. Allah'ın gücünün ve kudretinin ise sonu yoktur. Ve her zaman aslında fiziki kurallar da her zaman aynı biçimde cereyan etmez. Evet, genel olarak benzer biçimde cereyan eder. Aynı sonuçları verir ama her zaman aynı sonuçları vermeyebilir. Bir yazarımızın dediği gibi, yani Japonya'da bir kelebek kanatlarını çırptığı zaman bu burada fırtınaya dönüşebilir. Halbuki ilk bakışta onun kanadının çırpmasının küçük bir rüzgar ortaya çıkarabileceğini söyleyebilirsiniz. Yine bir başka aynı yazarımızın bir kitabı daha vardı. O da şöyle söylüyordu. Aydınlanma değil, merhamet istiyorum diyordu. İşte merhamet bahsi geldiği zaman, aşk bahsi geldiği zaman, yani ruhun idraki geldiği zaman, ki bazı filozoflar buna sezgi de diyorlar. Sezgi bahsi geldiği zaman orada aklın prensipleri de, duyu organların prensipleri de şey kalır, zayıf kalırlar. Bu yüzden orada başka bir idrak düzeyi devreye girer ve Mevlana Hazretleri işte bize bunu söylüyor. Diyor ki Allah'ı görmeye çalışmayın. Allah'ın eserlerine baktığınız zaman zaten onu görürsünüz. Bunu çok fazla merak etmenin bir anlamı da yok. Çünkü Musa Aleyhisselam gibi koskoca bir peygamber bile merak ettiğinde bu merakını giderecek bir şeyle ne yapmamıştır? Karşılaşmamıştır. Ve hakikaten insanlar özellikle gençlik yıllarında bu merakın peşine düşüp de kendi kendilerini helak edebilirler. Mevlana Hazretleri bu bahsi bize getirmiş oluyor ve arkasından da şunu söylüyor. Diyor ki, ey güzel yüzlü, yüzünün zekatını ver. Yine pare pare olan cana onu anlat. Burada ey güzel yüzlü dediği zaman Allah'ı kastediyor. Ve bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimedir. Allah'ın yüzünden başka her şey yok olacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve aslında bütün varlıklar, yaratılmış bütün varlıklar aslında Allah'ın bir çeşit kendisine farz kılmış olduğu merhametin bir ürünü olarak vardırlar. Ve Allah kendisi zengin olduğu için malı mülkü olan varlıklara da zekat vermesini istiyor. Hı. Zekat bir farzdır. Mevlana Hazretleri bu ikisinden hareket ederek Allah'ın da aslında insanlara yaptığı, bütün mahlukata yapmış olduğu iyiliğin bir çeşit onun zekatı mesabesinde olduğunu da söylüyor. Bize bir şey anlatmak için söylüyor tabii bunu. Yoksa Allah zekat verecek değil insanlar gibi. Ama burada kastettiği şey şu, Bize iyilik yap. Bizi madem yarattın, mal mülk senin, bütün kainat senindir. O anda o kainatta bulunanlardan bize nimet ver, bizi onlardan rızıklandır diye de bir dua etmiş oluyor.
Evet. Gözünün ucuyla bir baktı da gönlümde yine yeni yaralar açtı. Kanımı bile dökse ona helaldir. Helal sözünü söyledikçe o kaçmaktadır. Madem ki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın, yüreklere niye gam saçarsın? Her sabah doğudan parlayan güneş gibi seni coşkuyla zuhur ederken bulduk. Ey aşkına paha biçilmez güzel, divaneni neyle avutuyorsun? Ey eski cihanın taze canı, cansız bedenden çıkan feryad-ı figanı işit. Allah aşkına gülü anlatmayı bırak, biraz da bülbülün halinden bahset.
Evet, bu okuduğumuz bölümde de yine Mevlana Hazretleri bize aslında Allah'ı anlatmaya devam ediyor ve buradaki biraz önce okuduğumuz kısımda da Allah'ı bize anlatmaya çalışıyordu ve hani sondan başa doğru gelecek olursak son beytinde şöyle söylüyor. Allah aşkına gülü anlatmayı bırak, biraz da bülbülün halinden bahset derken şimdiye kadar hep Allah'ı anlattı. Burada Allah'tan kastettiği şey, gülden kastedilen şey Allah'tır. Allah'a aşık olan da nedir? Bülbüldür. Aslında bu beyitle birlikte diyor ki biraz da insandan bahset. Hani Allah'ı anlattık zaten, o yüzden bölümümüzün adına Allah ve insan dedik. Çünkü Mevlana bu kısımda neden bahsediyor? Başlangıçta Allah'tan bahsediyor ve Allah'ın gözle görülemeyeceğini, bu dünyadaki gözle görülemeyeceğini ve sadece sebeplere bağlı bir hayatın aslında hayatı da kainatı da Allah'ı da anlamaya yetmeyeceğini, kainatı da Allah'ı da kendi varlığımızı da anlamak istediğimizde aşk dediğimiz bir prensibe sarılmamız gerektiğini, böylece Allah'ı doğru dürüst anlayabileceğimizi, onun eserlerinden hareket ederek Allah'ın nasıl bir varlık olarak olduğunu anlayabileceğimizi söylüyor ve şöyle diyor, gözün ucuyla bir baktı da gönlümde yine yeni yaralar açtı. Hakikaten insanoğlu aslında en istemeyenler, Tanrı yoktur diye uzun süre ısrar eden insanlar bile eninde sonunda Allah düşüncesine geliyorlar. Daha önceki şeylerimizde programlarından birisinde de söylemiştik zannediyorum. Bu en son fizikçimiz de vardı. Tanrı yoktur diyordu ama ölmezden önce şöyle bir şey söylemişti. Tanrı olabilir demişti. Hı. Aslında o Tanrı vardır demek istiyor ama muhtemelen onu söylemeye dili varmadığı için olabilir demişti. Ve gerçekten de insanoğlu Başından beri Allah'ın varlığıyla, bir yaratının varlığıyla ve onunla ibadet, ona ibadet ederek iletişim kurma gibi bir ilişki içerisinde sürdürüyor. Ve mesela bu Urfa'da yaklaşık 10 senedir keşfedilen Göbekli Tepe dediğimiz yerdeki şeylere baktığımız zaman, kalıntılara baktığımız zaman 12 bin sene önce de aslında insanların ibadet ettiklerini ve ibadet mekanları ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yakın zamana kadar tarihçilerimiz şöyle diyorlardı. Diyorlardı ki yani insanların yerleşik hayata geçmesi aslında tarımın keşfiyle oldu. Yani insanoğlu tarım yapmaya başladıktan sonra yerleşik hayata geçti diyorlardı. Ancak Göbekli Tepe keşfedildiklerini, 12 bin sene önce de insanların tapılacak bir mekan yaptığını gördüklerinde şöyle demeye başladı ilim adamları. Diyorlar ki aslında insanların yerleşik hayata geçmeleri tapınaklar münasebetiyledir. Yani ibadet etme ihtiyacından kaynaklanmıştır. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'de doğrulayan bir şeydir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de neden bahsediyor? Yeryüzünde yapılan ilk binanın Kabe olduğunu söylüyor. Ve demek ki aslında insanoğlu daha yeryüzüne gelir gelmez ibadet diye bir durumla karşı karşıya ve onu yapabilmek için de bir şeye ihtiyacı var, bir mekana ihtiyacı var. Böylece insanların yerleşik hayata geçtiğini de söyleyebiliriz. Bu yüzden de Mevlana diyor ki bir baktın kalbimde yaralar açtın. Madem ki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın, yüreklere niye gam veriyorsun dediği şey de şu. İnsanoğlu genellikle gamlı, kederli ve hüzünlü olduğu zamanlarda düşünür, tefekkür eder. Bunu özellikle ölüm anında görürüz. Bir yakınımız öldüğü zaman o cenaze merasiminde bulunan insanlar doğal biçimde kendilerini tefekkür eder biçimde bulurlar. Yani en azından o vefat eden insanla ilgili düşünmeye başlarlar ve daha sonra da bu düşünceler onu Allah düşüncesine doğru, din düşüncesine doğru götürür. Ve hakikaten baktığımız zaman istisnalar belki bir kenara koyabiliriz ama insanoğlu Allahsız bir hayatı, Allahsız bir dünyayı da uzun süre taşıyamıyor zihninde. Bu sebeple de Mevlana Hazretleri diyor ki yani diyor sen diyor madem ki diyor bize bakmıyorsun, niye bize gam veriyorsun kendini düşündürmek için? Aslında Allah'ın bize gam vermesi, bize tefekkür etme imkanı sağlaması aslında bizim onu düşünmemiz içindir. Allah da bir çeşit bizi kendisine doğru çekmek istiyor. Çünkü biz de böyle değil miyiz? Yani bir eser yaptığımız zaman onunla aramızda bir bağ olsun istemez miyiz? Yani herhangi birimizin bir resim yaptığını veya bir sanat eseri ortaya çıkardığını düşünün. Kendimiz de ona bakıp bakıp seyretmez miyiz? Yani bunun gibi onunla aramızda bir bağ olsun istiyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki işte Allah da böyledir diyor. Bizimle bağ kurmak istiyor ve bizi diyor kendisine çekmek için bize keder ve hüzün gönderiyor diyor. Ve sonunda diyor ki aşk diğer ikisinden de üstündür. Biraz önce okuduğumuz beyitte aşk dediğimiz şey duyusal idrakin ve akli idrakin üstünde bir şeydir, fevkinde bir şeydir. Dolayısıyla onu görmemiz lazım. Ve yine Mevlana diyor ki burada ey eski cihana taze, eski cihanın taze canı, cansız bedenden çıkan feryadı figan işit. Şimdi burada da aslında çok ince bir şey söylemiş oluyor Mevlana Hazretleri. Gerçekten de dünyaya baktığınız zaman İslam düşüncesinde şu vardır. Kainata baktığınız zaman Allah her an yeniden yeniye yaratıyor. Ve her an yeni bir yaratılış söz konusu. Aslında dünya eski ama bu dünya eski olan bu dünyaya ya da bu kainata Allah her an yeni bir can veriyor. Dolayısıyla eskiyle yeni sürekli devran eden bir durum söz konusu burada. Böylece buradan hareket ederek Mevlana aynı zamanda şunu da söylüyor. Diyor ki cansız olarak yani ruhsuz olarak yaratılmış şu bedenimizden bile duyulan feryada bakın. Feryadı fügana bakın. Bütün buralardan Mevlana Hazretleri'nin bütün derdi insanoğlunun karşılaştığı her hadiseden, insanoğlunun şahit olduğu her şeyden hareket ederek onun yaratıcısıyla bir bağ kurmasını istiyor. Zaten aslında bu bağ da kurulabilecek, gerçekleştirilebilecek bu bağ da neye yarayacaktır? İnsanoğlunun dünyada iyiliğin peşinden giden bir varlık olmasını sağlayacaktır. Bütün derdi de aslında Mevlana'nın bundan ibarettir. Ve son söz olarak giriş kısmında da söylemiştik ama Allah aşkına Gül'ü anlatmayı bırak, biraz da Bülbül'ün halinden bahset diyor. Çünkü biz insan üzerinde ve Allah üzerinde düşündüğümüz zaman ikisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ne sadece insana bakarak biz bir hayat tarzı geliştirebiliriz, ne sadece Allah'a bakarak da sadece hayat tarzı geliştirebiliriz. Aslında biz ikisini birlikte düşünmemiz lazım. Burada Mevlana Hazretleri bize bunu da söylemiş oluyor. Yani hem yaratıcı hem de yarattığı üzerinde aynı anda tefekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ikisi arasında bir bağ var. Bu ikisi arasında bir Mevlana'nın tabiriyle bir aşk var. Bu ikisi arasında bir çekim gücü var. Bu ikisi birbirini çekiyor. Bu ikisi birbirinden bağımsız olarak yaşayamıyor. Allah da mahlukatı yaratmış olduğu varlıkları kendi rahmetinden ve merhametinden dolayı yaratmayı sürdürüyor. Eğer o rahmeti ve merhameti onun yaratmış olduğu varlıkları kendisine rahmetme, kendisine çekme ihtiyacı kalmasa, böyle bir isteği kalmasa zaten alem anında yok olacaktır. Var olduğuna göre aslında Allah da mahlukatı istiyor. Biz de onu istiyoruz. Burada varılacak sonuç bundan ibarettir ve her zaman İslam'ın istediği şey insanın yeryüzünde Allah'ın istediği gibi, Allah'ın irade ettiği gibi bir hayatı sürdürmesidir ki zaten Allah da bizden fazla bir şey istemiyor. Tek şey istiyor insan söz konusu edildiğinde o da insanın yeniden insanı kamil haline gelmesini istiyor. Cennetteki yapmış olduğumuz hatadan dolayı dünyaya göndermiş olmamızdan dolayı bir eksikliğimizin olduğunu fark etmemiz ve bu eksikliği tedarik ederek, telafi ederek insanı kamil haline gelmemizi istiyor. Ve biz insanı kamil haline geldiğimiz zaman hem yaratıcımızı bileceğiz hem de yaratıcının nezdinde sevilen, itibar edilen ve razı olunan bir kul haline geleceğiz. Ki Kur'an-ı Kerim zaten böyle söylüyor. Diyor ki, ey razı edilmiş kulum, razı edilmiş edici olarak cennetime gir. Yani Allah hem bizden razı olmak istiyor, hem de bizim ondan razı olmamızı istiyor. Ve böylece bizi gerisin geri cennete ulaştıracaktır ve kavuşturacaktır. Burada netice itibariyle anlamamız gereken şey şu, Allah ile insanı, Halik ile mahluku yani yaratıcı ile yaratılmış olanı birlikte mütalaa etmemiz gerekiyor. Bu ikisini birbirinden ayırmaya kalktığımızda aslında İslam'ın şirk dediği şeyle de karşıya gelmiş oluyoruz.
Peki Sayın Osman Kayar çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.